Şimdi tamam isteyeyim mi? Şimdi toparlıyoruz. Uyarı ve haz uyarı konusu çok açık değil mi? Organizma neden uyarısızlık istiyor? Onu bir düşünelim, sorgulayalım. Yani organizma şimdi organizmanın ne olduğunu tanımlamak kolay değil. Çünkü organizma organik yaşamın üstünde inorganik yaşamın üstündeki bir organizasyon, örgütleniş. İnorganik yaşamın üstü dediğimiz zaman ne anlayacağız? Yani amino asitler inorganik mi? Amino asitler geçiş. Organik ve inorganik bir arada. Yani amino asit organik sözcüğünü
karbon içermesi lazım.
Başka daha fazlası da gerekiyor.
İçeriyor.
Karbon monoksit de karbondioksit de karbon içeriyor ama onlar inorganik.
Bir
yani organik olmanın organik kavramı şimdi felsefede bizim şeyimiz bu, kaygımız bu. Ya da yani insanlar olarak öğrenmek isteyen varlıklar olarak öğrenme istediğimiz şey bu. Organik nedir? İnorganik nedir falan? Yaşam nedir? Şimdi organiğin ne olduğunu anlarsak buradaki bir takım argümanları anlayabiliriz. Yani Fechner diye birisi var. Onun organizma ile ilgili bir takım görüşleri var ve daha başka biyologların araştırmaları vesaire. Bunları anlamak için organiği anlamamız ve ondan sonra da organizmayı anlamamız gerekiyor. Organizma şimdi entropi diye bir şey var biliyorsunuz. Termodinamik bilmem kaçıncı yasa falan filan ve esası bu yasanın anlattığı şey insanların insanları dehşete düşüren bir şey. Çünkü her şey dağılacaktır. Bakış açısını getiriyor bu yasa. Yani her şeyde bir dağılma eğilimi vardır. Şimdi organizma ile ilgili değil mi? Bu termodinamiğin ikinci yasası. Entropi denen şey. Çünkü organizma bir bakıma entropinin tam tersini anlatıyor. Yani anti-entropi. Diyebilir miyiz?
Tükeniş değil.
Yapılaşma, evet. Yapısızlaşma değil. Yani entropi Derrida'nın şeyine uygun. Sökümcülüğüne uygun, sökmeciliğine uygun, dağıtmasına uygun. Organizma onun tersi. Organizma entropinin tersi diyebileceğimiz bir başka kavram telos. Telos kavramını konuşmuştuk. Kimya ve mekanikten ayrıydı. Organizma mekanik bir yapı değil. Yani şimdi mekanik bir yapı, güneş sistemi. Ona organizma demiyoruz değil mi? Amino asitler onlar da kimyasal yapılar ve onlara da organizma demiyoruz. Organizmada kimya, mekanik ve kimya momentleri var. Yani mekanik ve kimyasal süreçler var. Artı bir de var. Daha fazlası olan bir şey var. Yani kimya ve mekanik kendi başına organizma üretmek için yeterli değil. Yeterli mi?
Hocam.
Düşünün bir.
Eğitişim var.
Eğitişim de var. Mekanikte de var. Evet. Kimyada da var. Ama organizmayı üretmek için yeterli değil. Bu ikisi yeterli değil. Yani mekanik ve kimya... Efendim?
Var olan potansiyelim var.
Ne var? Telos dedim. Yani telosla açıklayabileceğimiz bir fazladan faktör var orada. Şimdi entropiyi de düşünün. Entropi bu karşı, organizasyona karşı bir eğilim. Yani dağıtıcı bir eğilim olarak işliyor entropi. Şimdi yaşama doğru gidiş. Freud burada bunu kurmaya çalışıyor. Yani tek hücrelilerden yaşamın daha karmaşık biçimlerine doğru geçiyor ama aslında problem tek hücrelilere gelmesi. Yani biz çok fazla yapmayacağız. Bütün yaşamın gizlini ya da kavramını ama ruh çözümleme için özel... Şimdi bu haz ilkesi konusu ötesinde haz insana özgü bir şey ya da en azından hayvana özgü bir şey ise çok yüksek bir kavram. Yani yaşamın alt düzeylerine bağlanabilecek bir şey değil. Şimdi kalkıp Eros kaosu kozmosa doğru götürüyor dersek şiirsel olarak konuşmuş oluruz o yüzden. Yani çünkü Eros haz ilkesini falan temsil ediyor diye düşüneceğiz ama haz ilkesinin moleküllerle ne ilgisi var? Atomlarla ya da inorganik dünyayla ne ilgisi var? Eros her şeyi organize eder dersek o zaman güneş sisteminde mi Eros? Yani bunlar Freud'un pek dikkate alamadığı ve anlayamadığı şeyler. Çünkü kavramsal düşünmede yetersiz, bu açık. Yani Eros'un inorganik madde üzerinde, inorganik özdek üzerinde etkili olduğunu düşünmek saçmalık olacak. Çünkü Eros bir mitten alınan bir terim ve aynı zamanda bunu tamam şeye getirirsek, insan dünyasına getirirsek, ruhsal dünyaya getirirsek sevgiyi anlatıyor. Sevgi atomları, molekülleri bir araya getirip organizmayı yarattı demek, Empedokles gibi konuşmak demek. Yani 2500 yıl geriye gitmek demek. Freud'de buna benzer şeyler var, şiirsel anlatımlar var. Bunlar çok şey değil, anlamlı değil ama önemli de değil. Çünkü onları düzeltip Freud'de doğru olanı yakalamak olanaklığı. Şimdi haz ilkesi ve uyarılma. Uyarılma, organizma uyarılmayı uyarılma düzgün bir terim mi şey için, organizmanın dışlarla ilişkisini anlatmak için. Yani uyarılma ne demek? Şimdi Aristoteles'te yaşam, De Anima'da yaşam üzerine yaşam bağlantısında Aristoteles'in kullandığı terim, daha sonra Hegel falan da kabul ediyor bunu, irkilirlik. Yaşamın üç şeyi var, belirlenimi var. Bunlar varsa yaşam var. Yani yaşam bir şey, bir yerde bir şeyin dirimli olup olmadığının kriteri bunlar. İrkilirlik, bir şey irkiliyor mu? Üreme ve neydi? Lokomasyon, yer değiş. Efendim? Evet. Beslenme, evet. Üreme beslenme ayrı şeyler. Evet, irkilirlik ama irkilirlik dirimsizliği, varlığa özgü bir şey. Yani kimyasal bir molekülün en karmaşık, en yüksek kimyasal molekülün bile irkildiğini söyleyemeyiz. Örneğin virüsün irkildiğini söyleyebilir miyiz? Virüs irkilmediği ölçüde inorganik doğaya ait ama bölünme yaptığı ölçüde yaşam diye, yani o zaman yaşıyor diyeceğiz onu. Hayvanlar dünyasına ait. Ya da canlılar dünyasına ait. Hayvanlar dünyasına değil tabi. Canlılar dünyasına değil, virüs.
Hayvan mı? Bitki de değil.
Canlı. Bakteriler hayvan mı? Hayvan mı, bitki mi? Belki hayvan deniyor mesela. Yani çünkü belki de şey, bitkiler devinmiyor, onlar deviniyor o yüzden.
Aslında insana da hayvan dendiğine göre canlı anlamında kullanılıyor.
Yani hayvan ve canlı hemen hemen anlamdaş gibi. Anima aynı zamanda can demek, ruh demek. Ya da animus. Şimdi uyarılma bu organizmanın içeriden ve dışarıdan alacağı etkiler... Bunlar organizmayı, uyarılmanın organizma üzerindeki etkisi, uyarılma ve organizma kavramları birbirine çekiyor mu, birbirine uyuyor mu? Uyuyor gibi görünüyor. Yani uyarılan bir varlık organizmadır ya da organizma uyarılır diyebiliriz. Uyarılmanın ne anlama geldiğini düşünürsek, şimdi acı diyebiliriz. Çok genel bir terimler. Yani uyarılma organizmadaki bir eksiklik anlamına geliyor. Yani ya içeriden gelebilir ya dışarıdan gelebilir. Dışarıdan bir uyarılma, örneğin bir organizmaya çok sıcak bir cisim yaklaştırırsanız organizma uyarılır dışarıdan ve kaçar. İçeriden uyarılma ne olabilir? İçgüdüler, iç uyarıyı sağlayacak olan şeyler ve açlık, susuzluk ve eşeysel içgüdü diyoruz. Bunlar organizmayı içeriden uyarabilirler. Bunlar da hassızlık kaynağı olacaklar ve uyarı giderilmeye çalışacak. Şimdi bunlar anlaşılır şeyler. Yani burada Fechner bir denge durumundan söz ediyor. Evet. Fechner'i hatırlıyor musunuz? Freud. Fechner'in bir kitabından 1873'te yazdığı bir kitaptan söz ediyor. Ve orada biz çok fazla girmeyelim o kitabın ayrıntısına. Zaten kendisi iki noktada değiniyor sadece. Dengeye doğru eğilim ilkesi diyor. Yani burada denge organizmanın iç ve dış dünya ile denge... Efendim? Fechner'den sayfa 198'de söz ediyor. Şimdi burada şu. Freud aslında bu kitapta, yani bu Hazir Kesin ötesinde anlamaya çalışıyor. Hazir Kesin'den daha güçlü bir ilke var mı? Olgusallık ilkesi diye bir şey var. Olgusallık ilkesi ne yapıyordu? Hazir Kesin düşünmeyen bir ilke. Doyum peşinde olan, haz peşinde olan hedonistik bir ilke ve bu insan için problem olabilir. Yani şey yaparsak, insanın haz ilkesinin peşinde düşünürsek pek çok yerde insan kendine zarar verici davranışlara yönelecek ve realite ilkesi denen şey o zaman şey oluyor. Yani sağduyu, us gibi bir şey oluyor ve bu insanı hizaya getiriyor. Bu sanki şey gibi, haz ilkesini engelliyor gibi görünüyor realite ilkesi. Haz ilkesini eziyor gibi görünüyor ama aslında Freud'un kendisi söylüyor. Hem burada söylüyor hem daha önceki yazısında söylüyor. Realite ilkesi en sonunda haz ilkesini güvence altına almayı amaçlar. O da haz ilkesinin hizmetindedir diyor. Yani realitede, realite ilkesi de haz ilkesine alt güdümlü görünüyor ve o zaman realite ilkesi haz ilkesinin ötesi değil. Haz ilkesinin ötesi var mı? Haz ilkesinden daha güçlü olan bir şey var mı?
İstenç de vazgeçilebiliyor haz ilkesinden.
Ama dedim ya, realite ilkesi, orada istenç realite ilkesi gibi, yani Freud normal olarak istenç demesi gereken şey realite ilkesi diyor.
Erteleme
orada. Erteleme. Şimdi elde yaşamıyorsunuz, elde etmiyorsunuz. Çünkü şimdi elde ederseniz moral problem yaşayacaksınız, cezalandırılacaksınız, belki acı çekeceksiniz. O yüzden istenç ve duyunç şey yapar.
Tamamen vazgeçme değil. Güvenli bir döneme erteleme.
Tabii. O yüzden o da haz ilkesinin hizmetinde işlev görüyor.
Haz ilkesinin ötesi tutku mu olur? Hı? Haz ilkesinin ilkesinin insanda tutku mu olur?
Bakacağız. Yani burada
pasyon.
Geçici olarak hassızlığa katlanmayı, hazza giden uzun ve dolambaçlı bir yolda bir adım. Yani bu şimdi konuştuğumuz şey, sayfa 199'da benim öz sakınım içgüdüleri, yani böyle bir şey bir anlatım var mesela, bu anlamlı mı? Benim öz sakınım içgüdülerinin etkisi altında haz ilkesinin yeri olgusallık ilkesi tarafından alınır. Benim öz sakınım içgüdüleri, bu işte istenç dediğimiz şey, sağduyu, sağgörü dediğimiz şey. Yani insanın şey, normal bir düşünme işlevi. Bu denge konusunu onu anladık. Uyarı sayfa 198'de 1.4'te Freud şey diyor. Şu şey, klasik bu. Yani bunu bir kere daha okuyalım çünkü hep karşımıza çıkıyor. Birinci paragrafın dördüncü alt paragrafında bizi ruhsal yaşamda pardon, bu şey, haz ilkesinin egemenliğine inanmaya götüren olgular, ruhsal aygıtın onda bulunan uyarı niceliğini olanaklı olduğu ölçüde düşük tutmaya ya da en azından değişmez tutmaya çabaladığı sayıltısında da anlatım bulurlar. Ruhsal aygıt diyor. Organizmanın bir de ruhsal aygıtı var. Değil mi? Bu ruhsal aygıtta ne bulunuyor? Uyarı niceliği. Yani uyarıyı ruhsal aygıt alıyor. Uyarıyı şey almıyor, fiziksel aygıt almıyor. Yani moleküler yanı şey yapıyorsunuz, uyarıyorsunuz, tamam. Düşünün, bir sıcak cisim getirdiğiniz zaman şey yanar, insanın derisi yanar, özdeksel, maddesel yanı yanar. Ama orada acı duyusunu alan şey sinirler, bunlar ruhsal aygıtın durduğu yer. Sinir sistemi dediğimiz, özdeksel sinir sistemi dediğimiz beyin, sinir vesaire, sinir telleri, tüm bunlar insanın aygıtıyla birlik içinde olan şey. Yani duyumlar beyinde o şekil kazanıyorlar ya da varlık kazanıyorlar. Yani sıcak bir cisim başka bir cisme değdirildiği zaman orada bir duyum olmuyor. Çünkü sinir yok. Duyum özne, duyumun varlığını düşünün. Duyum var. Ama duyum şey değil. Öznel olduğu için örneğin duyum mesela bir renk duyumu onu düşündük, onu analiz etmiştik değil mi? Renk duyumunda şey vardı o fenomende. Yani görün ışık ve renk fenomeni diyelim. Renk duyumu diyelim. Görüngü demeyelim ona. Renk duyumunda ne var? Işık var dalga doğasında ya da foton doğasında fark etmiyor. Ama önemli olan bizim sinir sistemimize gelmesi, çarpması. Sinir sistemimize çarptığı zaman uyarı. Bu da şey. Freud'un terminolojisine göre bir uyarı olması gerekecek bunun da. Ve o uyarı beyinde ilgili yerde bu bilinç üzerine araştıranların ve senin konunun da şey alanına giriyor. Yani örneğin rengi beynin neresi duyuma çeviriyor? Daha doğrusu optik verileri, yani ışık dalgasını alan reseptörler, onları sinir telleriyle beynin içine nereye gönderiyorlar o renk, sarıyı ya da mavi ya da kırmızıyı vesaireyi oluşturması için? Çünkü dışarıda kırmızı yok, yeşil yok, mavi yok, sarı yok. Dışarıda renk yok. Dışarıda şey var. Renksiz ışık dalgası var. O ışık dalgası şu anda yani ses de yok dışarıda aslında. Dışarıda hava dalgası var. Kulaklarımız o hava dalgasıyla titreşiyor. Onu sinirle yine beyni üretiyor. Aynı görme durumunda olduğu gibi. Ve orada ses anlam kazanıyor. Yani melodi ortaya çıkıyor. Hani bu melodi ya da renk şeyde yok. Dışsal fiziksel realitede yok. Bunları tinsel olarak üretiyoruz. Materyalizm bunu asla açıklayamaz. Çünkü yani onun varlığını, tinselin varlığını doğrulaması gerekecek. O materyalizme aykırı. Açıklayabilir mi? Ha? Yani sadece özdeğin varlığını kabul eden bir felsefe diyelim şeyi bunu nasıl açıklayabilir? Olması şu anlama gelecek. Renk özdekseldir. Melodi özdekseldir. Ruh özdekseldir vesaire. Atomlardan yapılmıştır. Çünkü öyle açıklıyorlar. Yani bakarsanız felsefe tarihine kimdi o antik şeyler materyalistler, Epikürüs, Epiktetüs. Epiktetüs değil mi? Onda var öyle bir fragman gördüm.
Demokritos.
Yani, Demokritos şeyde. Yani atomcu, Demokritos atomcu. O biraz daha farklı ama o da... Onda o da dört tane şey konukluyor. Yani o, şimdi önsöbreliklerin hepsi materyalist gibi görünüyor. Hepsi özdeksel bir ilke ileri sürüyorlar. Parmenides ve Herakleitos dışında yani hepsi demeyelim ama hemen hemen hepsi. Ama daha ileriki bir dönemde şey var. Her şeyin özdek olduğunu söyleyen düşünürler var. Yani bunu düşünmek olanaklı. Ben kendi kulaklarımla duydum birisi şey diyordu. Atom diyor küçük şey, ruh diyor küçük küçük atomlardan yapılmıştır diyor. Diyorlar. Ödemesi anlaşılır bir şey. Yani insan düşünce, analiz yapma yeteneği var insanda ve ayırdığı her şeyi de birleştirebilme, bağlantılayabilme yeteneği var.
Fermiyon.
Fermiyon.
Fermiyon
olarak. Fermiyon çok büyük gelirse o daha da küçülebilir. Yani. Şimdi burada önemli olan şey ruhsal ve fiziksel ve şey bu Freud'un çalışmasının ruh bilim neden ruh bilim olduğunu açıklayan bir ikilem aynı zamanda yani dualizm demeyeceğiz ama ikilik diyelim yani ruh ve beden ikiliği uyarı ruhsal şimdi buna nereden geldik? Ruhsal aygıt sözünden geldik. Freud'un kendi sözü. Ruhsal aygıt. Ruhsal aygıt onda bulunan uyarı niceliğini olanaklı olduğu ölçüde düşük tutmaya ya da en azından değişmez tutmaya çalışıyor. Yani şimdi bunu açıklama olanağımız var mı? Değişmez tutmaya çabalama. Ruhsal aygıtta bulunan enerji uyarı niceliğini yani uyarı miktarını ya olanaklı olduğu ölçüde düşük tutmaya ya sıfırlamaya ya da şey yapmaya. En azından diyor değişmez tutmaya. Çünkü Halsızlık. Bu nicelikte bir artış, bu sayfanın hemen başında söylüyor bunu. Bu uyarı niceliğindeki artış hassızlığa karşılık düşüyor diyor. Azalış, has. Yani uyarı niceliği azalırsa organizmada bunun duyusu has duygusu oluyor. Artarsa hassızlık oluyor. Ve değişmezse o zaman değişmezse sanki değişmezse şey gibi, hani azalma da bir değişme olduğu için azalma da hassızlığa, yani Freud burada bir şey dolandırıyor, karıştırıyor. O yüzden onun daha sonra anlamaya çalışacağız. Haz ilkesi değişmezlik ilkesinden doğar diyor. Bu ne demek? Haz ilkesi değişmezlik ilkesinden doğar. Yani bununla bağlantılı. Eğer değişmezlik ilkesi dediği şey, uyarı niceliğinin şeyi, durumu, uyarı niceliği değişmiyorsa bu ne haz veriyor ne hassızlık veriyor. Yani nötr durum. Nötr durum şey değil. Haz ya da hassızlık durumu değil ve nötr durum o zaman ölüm durumu. Öyle diyeceğiz. Uyarısızlık durumu nirvana durumuydu. Bu buradaki anlatımlar karışık. İleride ya da başka yerlerde daha der toplu anlatabiliyor ama ne demek istediğini anlıyoruz. Yani organizma uyarıları kesmeye ya da sıfırlamaya çalışıyor. Yani ölmeye çalışıyor. Ve bu haz ilkesinin ötesindeki temaların aslında başlıcası bu. Tabii kitabın sonuna doğru geliyor. Şimdi ilerleyelim. Öyleyse diyor, söylenebilecek bu sayfa 199'da, öyleyse söylenebilecek olan en çoğundan ruhta haz ilkesine doğru güçlü bir eğilimin bulunduğu ama belli başka güçlerin ya da durumların bu eğilime aykırı olduklarıdır. Bu anlıyoruz değil mi? Haz ilkesinde, ruhta haz ilkesine doğru güçlü bir eğilim var diyor ve buna aykırı şeyler. Öyle ki en son sonuç her zaman haz eğilimine karşılık düşmez. Şimdi buralarda anlamadığımız bir şey yok. Şöyle bir anlatım var, yine işimize yarayacak. Aygıtı dolduran, yani ruhsal aygıtı dolduran erkenin ya da enerjinin hemen hemen tümü ondaki doğuştan içgüdüsel dürtülerden kaynaklanır. Ama bunlara eşit gelişim evrelerine ulaşma izni verilmez. Enerji diyor, ruhsal aygıt diyor. Ruhsal aygıt açık sanıyoruz. Yani bedensel aygıtın yanında onunla bütünsel ilişki içinde duran bir ruhsal aygıt var. Yani sinir sistemi var. Sinir sistemi, sinir lifleri bütün hücrelere gidiyor. Yani milyarlar, ne kadar hepsine gidiyor. Öyle, özellikle kas hücrelerinin her birine tek tek sinirlendirilmesi gerekir değil mi? Ki kasılma yapabilsin. Yani bu sinir sistemi, sinir dokusu daha doğrusu bütün bedene yayılıyor. Mide, kalp. Yani belki yarı ölü ya da işte saçlarda falan yok şey. Tırnaklarda yok değil mi? Sinir telleri. Onun dışında her yerde var. Ve sinir sistemi aynı zamanda ruhsal aygıt diyebileceğimiz şey. Bu tuhaf geliyor mu? Yani sinir sisteminin aynı zamanda ruhsal aygıt olması. Yani ruhsal aygıt derken ruh terimini şimdi Hegel'den görüyoruz. Hegel ruh kavramını doğadan tine geçiş basamağına koyuyor. Yani tinin en alt kavramı ruh. Düşünce, bilinç, istenç, duyunç vesaire bu tür kavramlar bunlar daha yüksek kavramlar ama ruh kavramını temelde yani var sayıyorlar. Onun üzerine oturuyorlar. Ruh da elementer kavram diyeceğiz ve elementer olması, ilkel olması anlamına gelecek. Ama aynı zamanda da temel olması anlamına gelecek. Çünkü bilinç, istenç gibi kavramsal aşamaya geldiğimiz zaman o daha alt kavramların ya da aşamaların orada kapsanması gerekiyor. Şimdi sinir sistemi özdeksel ve tinsel ya da ruhsal. Özdeksel ve ruhsal. Descartes'in o ikiciliğini yenmeye çalışırken Descartes ruh ve bedenin ruh ve bedenin epifizde etkileştiğini söylüyor. Yani o tahminen söylüyor bunu. Çünkü epifiz en içte, en ortada olan beyin bölümü ve orada Yani başka hiçbir temeli yok. Neden onu seçtiği konusunda bir şey söylemiyor Descartes. Atıyor açıkçası. Atmaz şu an. Ama tahmin diyoruz. Yani yaklaşık.
Kalpten daha mantıklı hocam.
Kalpten daha mantıklı. Efendim? Neyle? Tıpla. Descartes kan dolaşımı, söylemde kan dolaşımını anlatıyor. Çok güzel anlatıyor ve doğru anlatıyor. Yani anatomi, Descartes'in yapmadığı bilim yok. Mekanik, evet. Nasıl?
Leonardo okumuştu belki.
O da öyle.
Yani Leonardo da Vinci'yi falan okumuştur, incelemiştir.
Descartes. Evet. Kan dolaşımı için mi?
Bu da epifizm mi gösteriyor?
Onun öyle resimleri var ya.
Ama onlar şey yapıyorlar, kendileri anatomi yapıyorlar yani.
Vesalius değil midir 15. yüzyılda?
Epifiz falan. Muhtemelen onu, şimdi anatomi konusundaki çok daha kapsamlı bilgiler, hatta belki de Avrupa. Şimdi o konuda yaklaşık bir şey söyleyebileceğim çünkü kesin değil. İslamik şeylerin, anatomicilerin ya da tıpçıların şeyleri, çalışmaları son derece şey ileri. Yani Yunanlardakinden kat kat daha ileri çünkü optik üzerine çalışmaları var. Yani bu şeyin kiminin onlara ayrı bir konu şu an hatırlayamayacağım ama gördüm ya şeyleri, çizimlerini. Söyle. Descartes o dönemde tabii sadece Descartes ilgilenmiyor anatomiyle. Başkaları da var ama o başkalarının arasında ve özellikle temel olarak şeyler de var. İslamik doktorlar ya da hekimler ya da anatomistler de var. İskelet ve kaslar, bağlantılar, sinir sistemi konusunda onların şeyleri var. İleri, çok ileri çalışmaları var.
İbn Sina da belki o.
Evet.
Böyle çalışması.
Yani bunlar hem bizim şeylerimizin, akademilerimizin hem de Batı akademilerinin ortaklaşa bir eksikliği. Yani Batı bir taraftan şey yapıyor, İslam'a olan borcunu kamufle etmeye çalışıyor. Bir şekilde ondan rahatsız oluyorlar. Doğu da şey, gerilikten dolayı o bağlantının önemini anlamadığı için o konuyu şey yapmıyor, onun üzerine gitmiyor. Türkiye şeyden koptu, bu alfabe değişikliğinden ötürü büyük ölçüde. İslamik kaynaklardan koptu, okuyamıyoruz şeyleri. Biz Farabi'yi, bilmem İbn-i Sina'yı falan orijinalinden okuyamıyoruz. Yani kimden okuyoruz? Şeyden okuyoruz. Amerikalıların, İngilizlerin, Almanların ya da Fransızların çevirilerinden okuyoruz. Düşünün yani. Mısır'da başka yerlerde falan İslamik kültür diflemiş durumda. Yani orada üniversite bile yani üniversite nasıl işliyor ben onu anlamakta güçlük çekiyorum. O şeyde İran'da ya da Mısır'da falan işliyor denemez aslında. Yani onlara üniversite demek çok zor olacak. Haremlik, selamlık üniversiteler falan. Düşünün. Efendim?
Evet.
Evet. Yani Doğu şu an tamam, o konu çok özel bir konu, yani, araştırma. Doğru, doğru. Doğru, yani bunda Leonardo'nun da rolü var.
İnsan vücudunu delirmeye falan
çıkıyor, hani insanların delirmesini. Örneğin, onlar çok daha önce ben şey duydum, Selçuklular bu şizofreniyi müzikle tedavi ediyorlarmış. Yani bu konu, bu hastalıklar Yunanlılar tarafından da biliniyor pek çoğu ruhsal hastalıklar, histeri falan.
Evet.
Tamam, hipofizden buraya geldik. Konu şeydi, ruhsal ve özdekselin, bedenselin birliği, birleşmesi. Şimdi bu düşünce çok önemli. Yani modern dönem bunu hala, modern bilinç hala bunu anlamış değil ve şey var, burada ciddi bir problem ve onun getirdiği ya da o eksikliğin getirdiği başka sorunlar var. Yani bedensel ve ruhsalın birbiriyle ya da özdekselin ve ruhsalın etkileşimi, bunlar birbirlerini etkiliyorlar. Bir kemoterapi dediğimiz şey özdekselin ruhsal üzerindeki etkisi. Aynı şekilde ters etki de var. Ruhsal da özdeksel etki özdeksel üzerinde etki yapabiliyor. Çünkü belli bir ruhsal durum hormonlarınıza yansıyor. Yani diyelim adrenalin miktarı artıyor şeyde. Korktuğu zaman insanın kandaki özdeksel hormonal durumu değişiyor ve bu şeyi gösteriyor. Açıkça onu gösteriyor. Ruhsal bir durum, ruhsal bir uyarı özdeksel bir sonuca çevrilebiliyor ya da özdeksel bir anlatıma çevrilebiliyor. En azından şu o birliği gösteriyor. Bir karar veriyorsunuz istençli olarak ve onu yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu kalemi şuraya koyacağım. Bu bir karar, bir istenç edimi ve dolayısıyla tinsel ya da ruhsal bir durum ve fiziksel bir duruma, fiziksel bir realiteye geçebiliyor. Yani insanın eyleminin kendisi fiziksel ve tinsel alanları ya da doğal ve tinsel alanları birlikte alıyor. Ve bu çok enteresan bir şey. İnsanlar hala şeyden korkuyorlar. Tinselden, ruhsaldan, ansaldan ve düşünselden korkuyorlar ve özdeksel olanı, materyal olana muazzam bir güven duyuyorlar. O güven ne kadar yüksekse, materyale duyulan güven ne kadar yüksekse, tinselden uzaklık o kadar büyük. Yani sanki yanlışmış gibi ve bu hala şey, rağbet görüyor. Freud'un yendiği ön yargılardan birisi de bu. Çünkü başlangıçta ondan yakınıyordu. Yani bilinçaltını kabul etmiyor insanlar. Niye? Efendim? İnsanın kendiyle yüzleşmesi niye? Aynaya bakmak niye korkunç olsun? Tam tersine. Yani narsist aynaya baktığı için.
Güzel bir şey görüyorsa sorun yok.
Evet. Yani önemli olan ego. Yani doğrudan doğruya kendi kendiyle yüzleşme bir korkunç şey olamaz. Eğer kendisi korkunçsa tamam o zaman efendim? Evet, kötülük ve çirkinlik. Evet. Raskolnikov kabul ediyor. Nedenler var. Hegel de söylüyor. Bir suçlu da diyor kendi duyuncunda kendini suçlar ve aslında onu sık sık görebiliriz. Bu polemik olsun diye söylemiyorum. Olgu olarak söylüyorum. Yani birçok insan cezayı bir rahatlatıcı etmen olarak kabul eder. Hak yerini buldu. Yani ben acı çekiyorum. Ceza bir suç işledim, yanlış yaptım. Cezayı çektiğim zaman kurtuluyorum. Kendime saygımı tekrar kazanıyorum. Özgürlüğümü tekrar kazanıyorum. İnsanlığımı tekrar kazanıyorum. O ceza sayesinde. Raskolnikov'un da şeyi buydu, anladığı ya da duyumsadığı şey bu. Yani kendini cezalandırabilen bir insan, insan olarak davranıyor demektir. O suçluluk durumundan ya da kötülük durumundan çıkıyor demektir. Suçluluk durumundan çıkmıyor. Suç ortadan kaldırılıyor. Ceza suçun ortadan kaldırılması ya da olumsuzlanması. Ama suçu işlenmemiş yapmıyor yani. Sadece kefaretini veriyor ve bir tür temizlenme sağlıyor. Türe, adalet dediğimiz şey. Şimdi şeye dönelim Freud'a. Aygıt'ı dolduran enerji içgüdüsel dürtülerden kaynaklanır diyor. Bu anlaşılır bir şey. Ama şimdi aygıtı dolduran enerjiler deyince ruhsal aygıtı ya da tinsel aygıtı yani insan ruhsallığının insan enerjisi içgüdülerden mi geliyor? Enerji kavramı var Freud'un değişik bağlantılarda kullandığı. Dolaşabilir enerji diyor.
Animal
enerji bağlantısı. Evet. Tamam. Animal hayvan enerjisi denen şey bu. Ama şimdi ben
Reich'te de vardı hocam bu. Wilhelm Reich.
Ülkemi savunmaya karar veriyorsam, silahlanıyorsam ve gidip savaşa ülkemi savunuyorsam bu içgüdüsel bir enerjiden mi besleniyor? Enerjisi. Değil. Ama Freud şöyle diyor, aygıtı dolduran enerjinin, Freud şöyle diyor, bir saniye onu okuyayım, ondan sonra konuş. Aygıtı dolduran enerjinin hemen hemen tümü ondaki doğuştan içgüdüsel dürtülerden kaynaklanır. 200. saatte.
Yaşam enerjisi anlamında gibi duyuyor.
Hemen hemen tümü diyor, yani o da bir açık kapı bırakıyor. Ama bu içgüdüsel dürtülere gelişim, eşit gelişim evrelerine ulaşma izni verilmez diyor. Şimdi bu enerji konusu bizi nerede ilgilendiriyor? Şeyde ilgilendiriyor. Baskının işlemesi için enerji gerekiyor. Baskı kendiliğinden olan bir şey değil. Yani bilinçaltı demek şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bilinçaltı eğer baskı gerektiriyorsa çünkü yani bilinçaltındaki içerik sürekli olarak bilince gelmeye doğru çabalıyor. Ve onu orada tutmak için iş yapmak gerekir. Yani enerji harcamak gerekir. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Baskı bir de bunu şeyle bağlarsak, bu melankoliyle bağlarsak, melankolide manik duruma geçiş, o iç enerjinin salınması anlamına geliyordu. Değil mi? Melankolinin kendisi bir baskı durumu muydu? Melankoli hatırlıyor muyuz?
Melankoli tam dışa vurun bir anlamda.
Benim boş olması.
Melankoli
baskının
tam tersi. Acı veren tam keyifsizlik.
Depresi oluyor.
Melankolide ego kendi kendine dönüyor. Kendi kendine dönüyor, kendi kendini suçlamaya başlıyor. Kendi kendine karşı yok edici ve saldırgan bir eğilime giriyor. Melankolide şey var, bu özellik var. Çünkü bunun anahtarı şuydu, karşı tarafta ego, bir başka ego, sevgi nesnesi olan bir ego, benim egomu incitiyor. Ve o durumda ben o sevgi nesnesi olan egoya karşı nefret duymaya başlıyorum. Çünkü o benim için başkası oluyor. Ama aynı zamanda da orada şey vardı. Şimdi burada böyle bir yansıma var. Yani melankolide Freud'un çözümlemesine göre dışsal egoya, bir başka kendiye yöneltilen nefret duygusu kendine dönüyor. Kendine yansıyor, geri yansıyor. Melankolinin şeyi bu, mekanizması bu. Çünkü o özdeşleşme vardı. Yani sevilen nesneyle, sevilen insanla ya da sevilen egoyla özdeşlik olduğu için o yansıma zorunlu oluyor. Ya da olanaklı oluyor. Enerji harcaması var ve nefret enerji harcaması anlamına geliyor o zaman. Çünkü nefret yok edicilik ve saldırganlıkla birlikte gidiyor ruhsal aygıtta. Ve kendine de dönebiliyor. O zaman melankoli durumu şey, o ilgisizlikler, eylemsizlikler, isteksizlikler vesaire aynı zamanda da bu enerji ekonomisiyle de tutarlı görünüyor. Çünkü bütün enerji, içgüdüsel enerji, kendine düşmanlık duygusunda tüketiliyor. Mantıklı mı bu şey, dengeleme? O zaman eğer o düşmanlık ortadan kalkarsa ya da yani melankoli sona ererse bir şekilde o enerji çözülüyor. Ve manik durum ortaya çıkıyor. Yani anormal bir enerjik durum, hiperaktivite durumu ve kişi neden öyle olduğunu bilmiyor. Ya da onun yazılan çözümlemiyor.
İklimin bir etkisi var mı?
İklimin nasıl etkisi olabilir?
Coğrafyaların.
Kuzey ülkelerinde insanlar içgüdüsel olarak aynı anatomiyi ya da aynı fizyolojiyi taşıyorlar diyelim. Onların açıklanması için başka belki...
Tepki eşikleri coğrafyaya göre ilgili olabilir mi? Zor bir soru sanki. Zorlama olur.
Karanlığa getirdiği psikolojik bir şey.
Neden?
Yani ya da sürekli geceyi...
Hiç olmaz diyemeyiz. Ama ne farklılığı olur? Yani içgüdüler değişir mi? Olabilir. Ama bir insan sevgilisiyle birlikte eğer gece karanlıkta oturuyorsa kendisine geceden dolayı belki gündüz olacağından daha da iyi hissedebilir. Yani onlar tamam etkili olabilir. Hani şimdi ben şeyleri gördüm kuzeyde yaşayanları ya içkisi olarak şey değiller farklı değiller. Psikolojik olarak şeyler daha sakinler. Akdeniz ülkesinin, Akdeniz'den yani şeyi tam çözümlemenin sonuna kadar gidebilmemiz gerekir. Yani güney sıcak iklim ve soğuk iklim arasındaki farklar kişi ruhsal durum üzerine nasıl etki eder? Şimdi şey diyemeyiz, kuzeyliler çalışır, güneyliler tembel. Eksikalılar sıcakta yaşadıkları için tembel diyemeyiz. Çünkü Mısırlılar falan sıcağın tam ortasında yaşıyorlar, Nil olmasına karşın ve uygarlık onlarla başlıyor ve yaptıkları şey çok muazzam bir gelişme, insan tarihi. Mısırlardan daha da şeyi, güneyde yaşayanlar, Numibiyalar, Numibiyalar, evet. Bunlar tam zenciler, kıvırcık siyah, yani Karadeniler tam anlamıyla ve bunlar aslında Mısırların atası. O şeyleri yapanlar, heykelleri falan, bunların şeyleri var. Yine insanların kafasında o Mısır imajının büyüklüğü, yüceliği falan silinmiyor bu şeye, son bulgulara rağmen. Yani ama Mısırlar da şeyler, daha Afrika'nın göbeğinden, daha ortalarından gelen bir kültürün şeyi, uzantısı olarak görünüyorlar bu durumda. Yani sıcaklık şey yapmıyor, insanları kültürden ve uygarlaşmadan alıkoymuyor. Soğuk, soğuk daha şey, o konuda engelleyici aslında. Sıcak bölgelerde başlıyor mu? Ama o etkiler var. Yani coğrafya etki...
Sıcak arttıkça.
Evet. Var. Tabii yani o yüzden enerjik olmalı, enerji şey için, kültür için gerekli olan bir şey. Yani kuzeyde soğuk şey, soğuk zaten kendisi enerjiyi alıyor. Isınmak için bir enerjinin bir bölgede öyle bir problem yok. Orada kültüre daha fazla enerji, yani daha fazla zaman, ilgi ayırabilir insan. coğrafi etkiler, iklim falan, bunlar hiç etkisizdir demek doğru değil. Ama bazı araştırmacılar ya da düşünürler bu etkiyi abartıyorlar. Mesela Montesquieu. Yani Montesquieu yasaları iklime bağlı. Yasaların şeyini belirleniminde iklimin çok... Efendim? Evet. Ama genellikle katılınmıyor ona. Yani sadece o Montesquieu o konuda çok fazla şey yapmıyor. Yani bir yerde iklim böyle diye orada yasanın şöyle olması, yani iklim ve yasa arasında birebir bağlantı yok. Montesquieu var diyor. Ama yani şimdi bir yerde örneğin işte diyelim konuşma özgürlüğünde şey var, diyelim şu kadar ya da bu kadar bir kısıtlama var. Bu iklimle ilgili olabilir mi? Olamaz. İklimden dolayı mülkiyet ilişkilerinde ya da mülkiyet belirlenimlerinde ne gibi şeyler olabilir, değişiklikler. Şimdi bunlar genel şeyler. Ya Montesquieu'yu o konuda inceleyebilirsiniz, onun için söyledim. O iklim, iklim Hegel tarih felsefesinde coğrafyanın tarih sürecinin kendisi üzerine olan etkisini kabul ediyor. Yani bu demek değil ki coğrafya tarihsel süreci belirliyor. Ama hayır, coğrafyanın tarihsel süreç üzerinde etkileri var. Ne etkileri var? İşte yüksek bölgelerde insanlar göçebe kültürler düzeyinde yaşadıkları için o göçebe kültürün izin vermediği şeyler var. Onlar örneğin göçebe kültürde şey kuramazsınız, okul yapamazsınız. Kara tahta, sıralar, öğretmen, tebeşirler falan. Ama Mısırlılar o şeyde Firavunlar döneminde, yani bütün Mısır tarihinde şey var, çok düzenli bir okul programı var. Göçebeler, sonunda orada şey çıkıyor, yani coğrafi koşullar bir dönem insanların gelişme, yani eğitim süreçlerini etkileyebiliyor ama bir süre. Yani bu demek değil ki bütün zaman boyunca yüksek bölgelerde göçebeler okur yazar, okumayı yazmayı öğrenmeyecek demek değil. Aynı zamanda şeyler, o vadi oğulları diyordu ve üçüncü faktör olarak da kıyı şeridini getiriyordu Hegel. Bunların her birinin tarihsel sürece etkileri var. Tarihsel sürece etkileri var. Yani Fenikeliler şeyde yaşıyorlar, 10 kilometrelik bir kıyı şeridinde yaşıyorlar. Kıyı şeridinde yaşamaların anlamı şey, deniz. Bu vadi ovaları ve yüksek dağlık bölgelerde yaşayanlardan farklı olarak çok değişik kültürlerle iletişime girebiliyorlar. O yüzden çok hızlı ve çok yüksek düzeyde uygarlaşıyorlar. Ve bugün bizim kullandığımız harfler şeyden geliyor, onlardan geliyor en sonunda. Yani Latinler, Yunanlar ve daha da öncesi şey, Fenikeliler. Şimdi coğrafyanın ya da iklimin şeyleri var, insan ruhsal, kültür üzerine ya da ruhsal durum üzerine etkileri var. Ama homo sapiens oldukları için hepsi özel olarak aynı anatomik potansiyeli taşıyorlar. Öyle diyebiliriz herhalde. Hazır kesinin ötesinin ne olduğunu merak ediyoruz değil mi? Yani insanın insan yaşamda yalnızca hazır kesi tarafından güdülmüyor ve ne var bu haz ilkesinin ötesinde onu durdurabilen? O hazır kesin negatif sadece. Aynısı yani. Peki son olarak saat 7'de şey yapıyoruz değil mi? 20 dakikamız var. 7'de bırakıyoruz. Bu şey vardı. Onu düşündünüz mü? Yineleme zorlaması. Onun hazır kesiyle ilişkisini araştırıyor Freud. Bunlar ağır ve teknik konular. Yani belki gereksiz diyebilirsiniz ama bu kitapta incelenmiş ve yaralanma sinircesi var. Haz ilkesiyle ilgili olarak nasıl ilgisi var yaralanma sinircesinin haz ilkesiyle? Yaralanma sinircesi nedir? Sayfa 201. Ağır fiziksel sarsıntılardan, tren çarpışmalarından ve yaşam tehlikesi içeren başka kazalardan sonra yaralanma sinircesi diyor Freud. Bu biliniyordu çoktandır. Savaş diyor, son savaş, o Birinci Dünya Savaşı, bunların artışına diyor neden oldu. yaralanma sinircesinin gösterdiği tablo benzer motor belirtilerin türlülüğünde histeri tarafından sunulan tabloya yaklaşır. Histeriye yaklaşan bir tablosu var. Şimdi burada problem nerede çıkıyor? Bu yaralanma sinircesine yakalanan insanlar, bunu gösteren insanlarda bir semptom şey, bunların düşlerinde sürekli olarak o yaşanan kaza durumunu görüyorlar. Ve bu yaşanan kaza durumu, şimdi Freud'un şeyle uyuşmuyor, düşler kuramıyla uyuşmuyor. Çünkü düşler kuramı şey, düşlerin anlamını şeyde buluyordu, direkt gerçekleşmesi, dileklerin yerine gelmesi. Bu kaza, sürekli olarak kazayı görmek, bir problem var, değil mi? Yani düş kuramına uymuyor. Şimdi histerikler büyük ölçüde anılardan acı çekerler, demiş Freud daha önce, Breuer'le birlikte. Savaş sinircilerinde de bu şey var, buna benzer bir durum var. Şimdi hazır kesiyle bunun ne ilgisi var? Bu bir muamma. Bir de bir çocuk oyunu vardı, yineleme zorlaması çocuk oyununda da görünüyordu ya da çocukların oyununda. Ve bir çocuğun bir makarayı, ipe sarılı bir makarayı yatağın içine atması. Kendi yatağın içine atıyor, yatak kenarı örtülü olduğu için makara yatağın içine atıldığı zaman çocuk ooo diyor, fort, Almanca gitti demek anlamına geliyor. Yani kayboluyor ve bu annesini temsil ediyordu. Sonra ipe bağlı olduğu için geri çekiyordu ve getiriyordu. Burada da şey var, hazır kesini ilgilendiren bir durum var. Bu Freud'un kendi gözlemi. Ve bu çocuk onun yakın akrabalarından biri. 1,5 yaşında bir çocuğun yaptığı şey. İğneleme zorlaması. Bunun ne demek olduğunu biliyor muyuz? Örnek verebilir miyiz? Ne var? Jack Nicholson'ın filminde var değil mi?
Obsesyon, kompulsiyon.
Evet. Hazır kesine ilişkisini araştırıyor Freud. Burada şöyle bir şey söylüyor. Çok bunlar kuramsal, aşırı kuramsal gibi görünüyorlar. Yani içgüdüler sonunda diyor işlerin en baştaki, en ilkel durumuna, yani inorganik duruma geri götürme eğilimini taşırlar diyor. İçgüdülerin şeyi bu, en son hedefleri bu diyor. Ve bütün bunları bağlamaya çalışıyor. Yani burada yineleme zorlaması içgüdülerden kaynaklanan bir eylemse, davranışsa, o zaman bu haz ilkesiyle nasıl uyum? Haz ilkesinin nirvana durumuna götürdüğünü söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz gibi görünüyor. Yani doyum elde etmek, uyarıyı ortadan kaldırmak ya da uyarı ve onunla birlikte bulunan acıyı ortadan kaldırmak ölüm durumuna dönüş onunla geliyor.
Dinginlik sağlıyor. Hı? Dağılıyor. Evet. İşte bir yerde yani.
Baskı yok ki burada. Yani bu doyum tam tersine haz var. Ve haz ilkesi şey ölüm ilkesinin hizmetinde çalışıyor bir bakıma. Ölüm içgüdüsünün ya da ölüm içgüdüsü diyor. Burayı ben tam olarak şey yapamadım. Yani henüz netleştiremedim. Ve o yüzden bu çalışma... Yani Freud'un bu haz ilkesinin ötesi en önemli sayılan çalışmalarından birisi. Çünkü en anlaşılması zor olanlardan biri ve anlama problemi varsa bir yerde o puan kazandırıyor kitaba ya da her neyse içeriye. Şimdi burada şöyle bir şey var. Baskılanmış içeri. Şimdi bu bir özet olarak da önemli. Üçüncü bölümü var bu kitabın. 206. sayfa. Şey diyor Freud burada. Başlangıçta diyor. Bu kısa bir tarihçe veriyor. Ruh çözümlemenin kısa bir tarihçesini veriyor. Ve bu önemli. Ya da netleştirici. Başlangıçta diyor çözümlemeci doktor hastadan gizlenen bilinçsiz gelişi saptamaya, onu toparlamaya ve doğru bir zamanda hastaya iletmeye çalışmaktan başka bir şey yapmıyordu. Ruh çözümleme öncelikle bir yorumlama sanatıydı. Deutungskunst diyor. Bununla Salt'ın sorunu çözülmediği için bir sonraki hedef hemen ortaya çıktı. Hastayı çözümlemecinin kurduğu tabloyu kendi belleği yoluyla doğrulamaya zorlamak. Yani hasta kendi tabloyu kurmuyor. Çözümlemeci o tabloyu kuruyor ve hastadan o tabloyu doğrulaması isteniyor. Hasta doğruladığı zaman ne oluyor? Yanlış bir şey doğrulamış olabilir. Yani bu konunun şeyi buydu. Bu aşamanın riski de buydu. Bu çabada yani bu doğrulamayı elde etme çabasında başlıca vurgu hastanın dirençleri üzerine getirildi. Sanat şimdi bunları olanaklı en kısa sürede ortaya sermekten, onları hastaya göstermekten ve onu insansal bir etki yoluyla dirençlerini terk etmeye götürmekten oluşuyordu. Şimdi dirençler ortaya çıkıyor ve dirençler bu sefer problem. Şimdi yine de bu yolda hedef tam olarak elde edilemiyordu diyor. Hasta onda baskılananın bütününü ve belki de tam olarak özel olanı anımsayamaz ve böylece ona iletilen kurgunun doğruluğu konusunda da hiçbir kanı edinemez. Şimdi burada genel problem şu. Doktorun görmeyi istediği gibi baskılanmış içeriği geçmişin bir parçası olarak anımsamayı başaramayıp bunun yerine onu şimdideki bir yaşantı olarak yinelemeye zorlanır. Yani yineleme zorlamasında olan şey, şimdi yapılan şey, örneğin sürekli el yıkama bu, geçmişte baskılanmış içeriğin bugüne aktarılması, burada bir aktarım var diyor, transferans var diyor. Bu nasıl oluyor? Yani bu biraz çok, biraz değil, oldukça bulanık
gibi. Bence tuştan arınma var el yıkamanın şeyinde. Evet. Bir suçluluk duygusu var, ondan kurtulmaya değil mi?
Peki neden yineliyor? Öyle. Yani yıkadı ve arındı, tamam. Bir daha yıkıyor.
Bir daha. Arınamıyor.
Ya neden arınamıyor?
Bilinci aldı temizlenemiyor daha. Yani. Kolay mı?
O mu açıklaması?
Bence o tabii.
Şimdi olmayan bir sanlıkla ortaya çıkan bu yeniden üretim diyor. Bu yeniden üretim. Yani her zaman çocuk eşeysel yaşamının ve dolayısıyla Ödipus karmaşasının ve onun türevlerinin bir parçasını içerik olarak alır. Yani yenileme zorlaması varsa orada o kişi şeye gidiyor. Çocukluk döneminde ki bir problemi orada yaşıyor ya da onu sahneliyor tekrar. Erken sinircinin yeri diyor. Şimdi yeni bir aktarım sinircisi tarafından alınmıştır. Aktarım sinircisini anlıyorsunuz. Yani aktarılan şey o geçmişteki içerik. Ama onun şeyi
transferans.
Evet. Onun şeyi, transferansı birkaç anlamda kullanılıyor. Bir tanesi bu. Burada bir şey. Şu an yaşanan yineleme zorlaması şu anki bir semptom, şu anki bir patoloji değil ama geçmişte yaşanan bir olayın yeniden sahnelenmesi. Diyor. Bunun haz ilkesiyle ilişkisi nedir? Wiederholungs zwang diyor. Yani Almancası bu. Yineleme zorlaması. Compulsion to repeat İngilizcesi. Bir de neydi? Saplantı.
Obsesyon.
Obsesyon. Anlamıyorlar bu çeviride yani Freud çeviride. Burada bir tür saplantı. Yani tekrar. Orada bir yineleme var. O saplantı demek. Yani orada yineleyen bir... Ama obsesyon daha değişik. Evet. Direnç nereden geliyor? Bu konuyu düşünelim ve ayarlamaları yapalım diyor Freud kafamızda. Çünkü bilen, direnç şeyden gelmiyor. Baskılanmış olandan gelmiyor diyor. Ego'dan geliyor. Yani bunlar psikanalizin zorluğunu gösteriyor. Salt'ın sırasındaki direnç, ruhsal yaşamın başlangıçta baskıyı yerine getirmiş olan aynı yüksek katman ve dizgelerinden doğar. Burada Freud'un kendisi bir şey yapıyor, baskılama yapıyor aslında. Çünkü bütün kitapta bir ya da iki yerde bunu açığa çıkarıyor. Baskılamayı yapan şey egodur diyordu ve öz saygı duygusudur diyordu. Yerde. Bir kere. Şimdi bir de burada söylüyor ikinci kez. Ama yine kapalı. Yani aynı yüksek katman ve dizgelerden doğar diyor. Yani baskıyı yapan ruhsal aygıtın, ruhsal yaşamın başlangıçtaki baskıyı yerine getirmiş olan aynı yüksek katman ve dizgelerinden doğar. Tutarlı ben diye bir anlatım kullanmış. Ayrıca burada diyor, bir benim kendisinde diyor pek çok şey baskılanmıştı. Bir ego çekirdeğinden, ben çekirdeğinden söz ediyor. Bunlar şey değil, kafamızda kalmayacak. Çok aydınlatıcı da değil çünkü net değil. Ama daha sonraki ego ve ide geçiş olarak belki biraz anlam kazanacak. O yüzden söylüyorum. Yani buradakiler şey, egonun çekirdeği falan böyle gerçekten şey, bulanık anlatımlar hiçbir şey yaramayacak. Çözümlem altındaki hastanın direnci hastanın beyninden doğar diyor. Dert çözümlemede o karşılaşılan bir durum değil mi? Normal olarak başka bir çözümleme altında olmadığı sırada bir dirençten söz etmek anlamsız gibi görünüyor. Çünkü orada bilinçaltı zaten dinamik olarak işliyor. Yani bilinçaltı yapması gerekeni yapıyor. Bilinçaltı içerik. Direnç şeyde çıkıyor. Çözümleme sırasında çıkıyor. Şimdi direncin haz ilkesinin hizmetinde olduğu konusunda hiçbir kuşku yoktur diyor. Doğru mu? Çünkü direnç acının yaşanmasını engelliyor. Eğer bilinçaltındaki içerik bilince doğru gelmeye başlarsa acı da onunla birlikte geliyor. Ya da o yaşantıya eşlik eden tüm ruhsal yıkım ya da acı durumu tekrar yaşanacak. Ve direnç onu engelliyor. Öyle mi?
Hazı engellerken bacak acıyı da engellemiş oluyor direnç.
Direnç acıyı engelliyor orada. Acıyı engelleyerek haz ilkesinin hizmetinde çalışmış, çalıştığını gösteriyor diyor Freud. Yani sorusu şu Freud'un, ama yineleme zorlaması, baskılanmışın gücünün anlatımı haz ilkesiyle nasıl bir ilişki içinde durur? Freud'un sorusu bu. Yineleme zorlaması, haz ilkesi nasıl bir ilişki içinde durur? Bunu açıklayabilir miyiz? Orada bir haz yaşantısı var diyoruz. Yani el yıkamada yineleme zorlaması, o bebeğin makarayı atıp çekmesi, çünkü çektiği zaman bir üstünlük duygusu yaşıyor diyor Freud. El temizlendiği zaman mantıklı görünüyor. Yani Freud'un ben metninde
yani, ama şeyi çözdüğü kesin o repetisyon.
Evet.
Rahatlama oldu. Almak
için haz almayacağım. Bir kez daha almaya çalışıyor.
Peki, şöyle bir şey diyemez miyiz? Haz alıyorsa, gerçekten haz alıyorsa, o zaman o hazı bir kere daha alma olanağı varsa yineleme olmaz mı?
Ama haz alınca daha sonra arkadan doyum gelmiyor mu?
Geliyor.
Doyumdan sonra da tepkisizlik gelmiyor mu?
Geliyor.
Ha, o yüzden de ben
doğru.
Doyuma ulaşmadığı için doyuma ulaşma çabası
doğru. Doyum, yani orada evet. Doyuma ulaşma olmuyor. O yüzden yineleme var. Sizlere dediniz. Yani ruh temizlenmiyor, evet. Kirlenmiyor. Kirlilik sürdüğü için, temizlenmediği için bir kere daha deniyor, bir kere daha deniyor. Yani evet, öyle olması gerekir.
Bastırılmış bir kötü bir, bir anı var.
Yani elimi yıkıyorum.
Evet.
Ve hemen 5 saniye sonra attı. Bir daha yıkıyorsam ben yaptım bir kere onu. O iyi temizlenmedi diye. Olabilir. Yani haz elde edilmemiş olabilir ve haz arıyor. Yani haz ilkesiyle ilişkisi böyle.
Evet.
Evet. Şimdi o zaman şu şiiri görüyor musunuz? Bunun çözümlemesi doğru mu? Yani bu anlatım doğru mu? Evet. Opera mı söyleyeceğim? Yani şu.
Evet. Una furtiva lacrima.
Nirvana'ya
gözyaşları mı oluyor? Ne diyorsunuz?
Opera çekmiş.
Öyle mi?
Una furtiva lacrima.
Şey bu.
Aşk iksiri.
Aşk iksiri. Onun şeyi. İkinci çok sahnesi. Çok ünlü bir İkinci perdesinden falan.
Evet.
Burada yani bu Freud'un bulduğu bir şey değil. Birçok sanatçının bulduğu bir konu diyorduk. Doyuma ulaşmak uyarıların şey. Şimdi buradaki olay şeydi. Aşk iksiri veriliyor ve başarılı oluyor. Yani aşık olma durumu sağlanıyor ve ondan sonra da böyle bir şey var.
Şey istediğini...
yani doyuma ulaştığı zaman ego ya da insan şey istiyor, ölümü istiyor.
Furtiva nedir? Hangi anlamda bu?
Furtiva şey demek.
Gözyaşları, lacrima.
Gizli diye çeviriyorlar İngilizceye. Ama furtif diye bir sözcük de var. Secret. Secret diye bir çevirisi var. Bir de furtif diye bir şey. Kaçamak demek.
Evet, kaçamak gözyaşları.
Yani gösterilmeyen, yani gösterilmeyen. Saklı gözyaşları. Kaçak gözyaşı ya da kaçamak gözyaşı. Şimdi şey var. Bir içgüdü Freud'un şey sayfa 221 bir içgüdü öyleyse şeylerin erken bir durumunun yeniden kurulması için birimli örgensel kendiliğe özünlü bir itki olacaktır. Şeylerin erken bir durumunun yeniden kurulması. İçgüdünün şeyi bu diyor. Hedefi bu. Erken bir durumun erken bir durum dediği durum da aslında inorganik durum. Ve tüm yaşamın hedefi ölümdür. Bu sayfa 222 ve diyor geriye bakarak diyor dirimsiz şeylerin varoluşu dirimli şeyleri öncelemiştir. Yani bu geriye dönüş içgüdülerde gerileyici bir eğilim var diyordu. O gerileme. Şimdi burada Freud aslında tüm yaşam deyince yaşamı içgüdüsel düzlemde aldığının ve kısıtlı bir yaşam tasarımı ile çalıştığının bilincinde değil. Tüm yaşamın hedefi ölümdür demek içgüdüsel olarak düşünüldüğünde o zaman doğru bir anlamda ya da bir ölçüde. Ama insan yaşamının amacı ölümdür demek çok ileri gitmek olacak. Çünkü insan yaşamının amacı insanın potansiyelini gerçekleştirmek olmalı. Yani o potansiyel varsa o potansiyelin gelişmesi acaba şey midir? Nirvana durumu mudur diye düşünürsek. Ama Hegel, Freud'da içgüdüden öteye geçilmiyor. Hegel'de usun gerçekleşmesi, tinin gerçekleşmesi olacak. Yani sanatta saltağa ulaşma, sonsuzluğa ulaşma. Güzelliğin gerçekleşmesi aslında. Güzelliğin gerçekleşmesi nirvana durumundur. Bütün dünyanın çirkinlikten kurtulması ve gerçek anlamda güzellik biçimini kazanması. Bu şey mi? Ölüm gibi bir şey mi olacak? İnsanın tanrısal olması bilgi açısından ya da sınırsız sonsuz bilgiyi kazanması, bilimi kazanması en yalın anlatımla. Bilim ölüm müdür? Ahlaksal olarak insanın özgür olması ve gerçekten sevmesi ve karşısındaki insanlığın da sevilecek bir insanlık kadar olacak düzeye gelmesi. Bu da ölüme
pek
evet.
Hintler öyle değerlendiriyorlar ama yokluğun mutluluğu ne olabilir ki?
Evet.
Yani sıfırın mutluluğu. Bir şey istemiyorsun. Mutluluk pozitif bir şey olmalı ya da doyum pozitif bir şey olmalı. Nirvana, evet. Budizm'deki, Hinduizm'deki nirvana şeyden gelen, isteksizlikten gelen negatif bir doyum. Yani olmayan bir doyum. İstememekten gelen bir doyum. Yani şey, açlık duymuyorsun sadece.
İnsanı mutsuz eden şey arzulardır. Arzulardan kurtuluyorsunuz o felsefeye göre. Burada şey soracağım, pardon. Tez, karşı tez olmuyor mu burada Hegel'e göre? Hani yaşam, ölüm.
Evet.
Fiziksel anlamda mı bu?
karşıtlar bunlar ve karşıtlar. O yüzden birler, birbirleriyle geçiş var yani yaşam ve ölüm karşıtlar.
Sanki Hegel'e biraz uyuyor gibi yani öyle mi?
Uyuyor.
Uyuyor değil mi?
Uyuyor ve Freud bunları ayırıyor. Yani Freud, Freud'un şimdi başka yazılarında da var. Yani bu başka yazısı dediğim şey, uygarlık koşulsuzluklarında da işliyor. Ölüm içgüdüsü ve yaşam içgüdüsü diye iki ayrı içgüdü varsayıyor. Eros ve ölüm içgüdüsü. Thanatos demiyor ona. Diyor ama yazılarında demiyormuş. Eros ve ölüm içgüdüsü. Bunlar kavga durumundalar ve hangisini kazanacağını Freud bilmiyor. Hmm. Bilemeyiz diyor ya da bilmediğini söylüyor. Ve kötümser olduğu zamanlar ölüm içgüdüsü. Freud şeyi yaşıyor. 1939'da ölüyor. Savaşı görmüyor. Değil mi? 39'da ölüyor değil mi Freud?
Evet, 39'da
savaş başlıyor.
Evet, savaş başlıyor ve Freud ölüyor. Daha sonrasını görmüyor. O yüzden 23 Eylül'de Londra'da ölüyor 1939'da. Gestapo tarafından bir gün gözaltına alınmış. Kaçırılıyor aslında Freud. Yani İngiltere'ye. İngiltere kabul ediyor. Ona şey veriyor, pasaport, vize veriyor daha doğrusu. O saat 7'yi geçmiş. 7.30'da şey yapacağız. Tarih felsefesine başlayalım. O zaman isterseniz haftaya bir daha devam edelim bu şeye. Hazır kesilen. Yani biraz daha ilerledik ama yine şey oldukça bulanık. Ben bir kere daha deneyeceğim şeyi çözmeyi tam olarak o. İğneleme zorlamasını.